Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İlkel, köleci ve feodal toplum. Zubritski, Mitropolski, Kerov. Birinci kaset, birinci yüz. Sol yayınları, 12. basım. Çeviren Sevim Belli. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Serdar Berberoğlu. Birinci bölüm. İnsan toplumunun oluşu. 1. İnsanın kökeni. İnsan ile hayvanlar arasındaki biyolojik akrabalık. 19. yüzyılda yapılan kazılar sırasında bilginler toprağın çok derin katlarında Dryopithec ya da ağaçlarda yaşayan maymunlar adını verdikleri çok gelişmiş maymunların kalıntılarını buldular. Bu bulgulardan ve hayvanlar aleminin uzun yüzyıllar süren evriminin tahlilinden sonra büyük İngiliz doğa bilimci Charles Darwin ve onun yolunda yürüyen bilginler hayvanlarla insanlar arasında biyolojik bir akrabalık olduğunu ve insanın bugün soyu tükenmiş olan çok gelişmiş bir maymun türünden geldiğini tanıtladılar. Bu sonuç insanın ve çağcıl insancı Anthropolides maymunların kemik çatısı, gelişmiş beyin ve kan grubu gibi anatomik, embriyolojik ve paleontolojik alandaki pek çok verilere dayandırıyordu. Bilimin sonraki gelişmeleri bu materyalist teoriyi parlak bir biçimde doğruladı. 30 milyon yıl kadar önce Parapitek denen çok gelişmiş maymunlar tropikal bölgelerdeki ormanlarda yaşıyorlardı. Bu maymunlar bir yandan bugünkü şebek maymunların gibbons ve orangutanların dedeleri, öte yandan da bir maymun taşılı türünün Dryopithec'lerin ataları oldular. Dryopithec'ler ise insanlar ile goril ve şempanze gibi çağdaş insansı maymunların ortak ataları oldular. Daha sonra evrim düzeyleri bakımından Dryopithec ile insan arasındaki bir geçiş evresinde yer alan bir kısım insansı maymunlara ait taşıl kalıntıları bulundu. Bu bulgular yer yuvarlağının hemen her yanında saptanmıştır. Avrupa'da, Asya'da, Hindistan'da, özellikle Gürcistan'da, Güney Amerika'da. Bu maymunlardan kalan kemiklerin incelenmesi ve yaşadıkları doğal ortamın tahlili, çağcıl insanın atalarının büyük evrim aşamalarını ortaya koyma olanağını sağlamıştır. Dört elli büyük antropoidlerin ağaçlara tırmanmaları, sık sık dikey bir duruşa geçmeleri için uygun bir durum yaratıyordu. Böylece onların kolları ve elleri tutunucu hareketlere gittikçe daha iyi uyarlanarak yavaş yavaş değişikliğe uğradı. Daha sonra ormanların seyrek oldukları bölgelerde insansı maymun sürüleri ağaçlardan inmek ve yerde yaşamaya alışmak zorunda kaldılar. Ayakları üzerinde ayakta durabilme alışkanlıkları onlara düşey bir yürüyüş durumunu benimsemek ve kollarını, avlarını yakalamak, yiyecek toplamak ve vurmak ve bunun gibi için gerekli hareketlere ayırma olanağını sağladı. İşte kalıntıları Güney Afrika'da bulunan taşıllaşmış maymunlar bu dönemde yaşıyorlardı. Genel olarak çalılık ve ağaçlı bozkırda bulunuyorlardı. Onların kemik yapıları, özellikle ayakları üzerine bastıklarını, yani dikey, iki ayak üzerinde yürüdüklerini gösteriyor. Onların kollarının büyük özelliği, zamanımızdaki insansı maymunların çoğununkinden hissedilir bir şekilde büyük olan ve öteki parmaklarla önemli bir açıklık oluşturan baş parmakta kendini gösterir. Bu onların çağdaş maymunların yapamadıkları tutunma hareketlerini yapabildiklerini tanıtlar. Diğer önemli biyolojik özellik bedenin dik duruşuna uyarlanmış olan kafatasının çok karakteristik yapısıdır. Sonradan bu olgu kafatası boşluğunun ve beynin daha çabuk gelişmesini kolaylaştırmıştır. Bugün insanın atalarının Afrika, Güney Avrupa, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'ya uzanan verimli yarım ay içinde yaşamış oldukları anlaşılan bu taşıllaşmış maymun sulardan gelen kuşaklar olduğu kabul edilir. Bu bölgelerde yalnız insansıların kalıntıları değil, çok eski insanların da Pithecanthropus, Sinatropus ve bunun gibi kemik kalıntıları bulunmaktadır. Özellikle bugünkü Trans-Kafkasya bölgesi de bu alanın içine giriyordu. Avustralya'nın verimli yarım ayın dışında kalmış olması gerekir. Çünkü Avustralya yüksek memelilerin ortaya çıkışından önce büyük karaların ve geri kalan kısmından ayrılmış bulunuyordu. Kuzey Asya ve Avrupa'da insansıların ve insanların taşıllaşmış kemik kalıntılarının bulunmayışı bu bölgenin de insanlığın ilk yurduna dahil olmadığını tanıtlamaktadır. Demek ki hayvanlar aleminin ilerleyen evrimi sonucu uzun ve aşamalı bir gelişme yolunda yeryüzündeki yaşamın bütün tarihinin en önemli olayı olan insanın en yakın atalarının ortaya çıkışı 1 milyon 500 bin yıl öncesine yani 3. zamanın sonuna kadar var. Biyolojik bakımdan insan hayvanlar alemini düzenleyen ve yöneten doğal ve nesnel yasalara uygun olarak oluştu. 2. İnsanın oluşumunda emeğin rolü. İnsanın ilk atalarının çalışma eylemleri. İnsanın kökeni sorununu tam inceleyebilmek için yalnızca biyolojik evrim sınırları içinde kalınmamalıdır. Bu biyolojik evrim tek başına hayvan atadan en eski biçimiyle olsa bile ön insansıya geçişi belirleyen olgunun nasıl bir olgu olduğunu açıklamaya yeterli değildir. Hayvanlar aleminin insanın ortaya çıkışına kadarki evrimini damgalayan nitelik değişikliklerinin bulunuşunu Frederick Engels'e borçluyoruz. Engels, insanı hayvanlar aleminden ayıran şeyin insanın kendi eliyle yaptığı iş aletlerinin yardımıyla gösterdiği toplumsal çalışma etkinliğini olduğunu saptamıştır. Evriminin bütünü içinde kesin bir rol oynamış olan insanın bu özelliği birdenbire ortaya çıkmış değildir. Ayaküstü duruşun sağladığı elverişlilik ve bunun belirlediği kollardaki gelişme sayesinde ön insansılar kendilerini büyük yırtıcı hayvanlara karşı savunmak, avlanmak, yenebilir bitkileri toplamak için her çeşit nesneyi, taş, kemik ve bunun gibi kullanmayı öğreniyorlardı. Kazılarla elde edilen bulgular insanın en uzak atalarının küçük hayvanları avlamak için her çeşit ağır nesneleri kullandıklarını, çağnoz ve kaplumbağaların bağlarını taşla kırdıklarını keşfetmemize olanak sağlıyor. Doğada bulunan aletlerin sistemli olarak kullanılması, insanın atalarını bu nesneleri kendi gereksinmelerine göre değiştirmeye ve daha sonra iş avadanlıkları yapmaya ve çalışma etkinliğine geçmeye götürdü. Bu eylem sırasında doğada bulunmuş nesneleri kendi özel gereksinmelerini karşılamak amacıyla değiştiriyorlardı. İş aletlerinin en kaba taslak olanlarının yapımı bile insanı hayvanlar aleminden kurtarır. Çünkü hiçbir hayvan birazcık da olsa eylemini yönlendirme yeteneğine sahip değildir. Hiçbiri en ilkel şeyleri bile yapamaz. Doğada bulunan aletlerin taş ya da rastgele ele geçirilen bir sopanın işlenmeden oldukları gibi kullanılışından özel iş avadanlıklarının yapımına geçiş, doğanın evriminde çok büyük bir atılım göstermiş, insansı maymunların insan varlığı haline dönüşümünün başlangıcı olmuştur. İnsanın atalarının çalışmaya yeterli hale gelmeleri biyolojik evrimin etkisiyle olmuştur. Ama emek de kendi yönünden insanların evriminin gidişini söz konusu biyolojik ilişkiler çerçevesi içinde etkilemiştir. Ayaklar ve kollar arasındaki kesin görev ayrımı ancak emek sayesinde olmuştur. Eller çalışma işlemlerinde uzmanlaşmış, kıvraklık, kesinlik ve bu işlemler için gerekli olan uyumlu hareket yetisini kazanmıştır. Emek aynı zamanda dik yürüme alışkanlığını pekiştirmiş ve insanın öteki organlarının ve iç organlarının gelişmesine de yardımcı olmuştur. 3. Düşüncenin ve dilin evrimi. Düşüncenin ilerlemesinde emeğin rolü. Tarih öncesi insanlar doğanın kendilerine sunduğu aletleri kullanırlarken yiyeceklerin çeşidini de hissedilir ölçüde geliştirdiler. Bitkisel besinlerden ve kuş yumurtalarından başka artık küçük memelileri, kertenkeleleri, çağnozları giderek elverişli durumla avlayabildikleri büyük hayvanların etlerini de yiyorlardı. Bu etle düzenli beslenme sayesinde ön insansılar organizmanın ve en başta beynin gelişmesini sağlayan diğer maddeleri ve albümini bol miktarda alıyorlardı. Bu olgu da onların kemik yapılarının ilerlemesine katkıda bulunuyordu. Onların içgüdüsel çalışma etkinlikleri gittikçe düşünülmüş ve bir amaca yönelmiş nitelik kazanıyordu. Yüzyıllar boyunca insan kendini çevreleyen nesnelerin özelliklerine dikkat ediyor, iş alışkanlıklarını biriktiriyordu. Yavaş yavaş olayları genelleştirmeyi ve olaylar arasındaki iç bağıntıları bulup çıkarmayı öğrendi. Artık çabalarının sonuçlarını önceden görebiliyordu. Kendini kuşatan doğayı tanımayı öğreniyordu. Çalışırken ve çalışmanın içerdiği doğanın etkin bir biçimde değiştirilişi sırasında tüm organizma ve düşünme yeteneği düzenli olarak gelişiyordu. Zamanla çalışma eylemlerinin ilerlemesi yalnızca ellerin çalışmasının yetkinleşmesine ve incelmesine değil, düşüncenin ve aynı zamanda atalarımızı bilinçli ve bir amaca yöneltmiş, bir çabaya elverişli kılan bütün yetilerin gelişmesine katkıda bulundu. Emek, Rus fizyolojisi bilimcileri Setchenov ve Pavlov'un beyinde geçen fizyolojik görüngelere dayandığını tanıdıkları insanın ruhsal yapısının yetkinleşmesine yardım etti. Beyin maddesi ve bu madde içinde oluşan fizyolojik süreçler olmaksızın en kaba taslak, en ilkel ruhsal etkinliklerin bile olması olanaklı değildi. Dil. Telaffuz edilen dil, Langane artüçüyle gene çalışma sırasında oluştu ve gelişti. Düşünce, insan bilinci, soyutlama yetisiyle bezenmiştir. Ya da başka bir deyişle insan, düşünce ve bilinci çevreleyen gerçekliği sözcüklerle anlatabilen kavramlarda yansıtmak ve sentez yapmak yeteneğine sahiptir. Bu soyutlama yetisi insanlara düşüncelerini ve duygularını sözcüklerle anlatma olanağı vermiştir. Öte yandan dil de topluluğun bağrında bilgilerin alışverişi olanaklı kılmıştır. Ama bu olanak henüz tek başına düzenli konuşmanın doğması için yeterli değildir. Onun için düşüncelerin başkasına iletilmesinin ilkin buyurucu olması gerekir. Ve emir kipi ortaya çıkıyor ve ortaklaşa çalışma içinde gelişiyor. Çalışma her zaman toplumsal bir olgu olmuştur. Tek başına bir bireyin çabaları tüm topluluk yaşamının ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur. Topluluk üyelerinin çalışma için bir araya gelmesi, bireyin düşüncesinde ve bilincinde kendisini toplulukla aynı ve bir tutmaya, topluluğun gereksinmelerine boyun eğmeye ve kendisini yalnızca topluluğun bir üyesi saymaya götürüyordu. Ve bir ortaklaşa çalışma yüzündendir ki insanlar birbirleriyle iletişimde bulunmak, konuşmak gereksinmesini duydular. Başlangıçta yalnızca çalışırken şu ya da bu işleme uygun düşen tek tek ünlemler kullanılıyordu. Bu çığlıklar yavaş yavaş insanların belleğinde yer etti ve onların ne anlama geldikleri bilinçlerinde yerleşti. Çalışma etkinliklerinin gelişmesi bu çığlıkların birbirinden ayırt edilmesine yol açtı. Öte yandan bu olgu ses organlarının değişikliğe uğramasını hızlandırdı. Çalışma sırasında karşılıklı konuşmak ve anlaşmak zorunluluğu karşısında başlangıçta az gelişmiş olan gırtlak, telaffuz edilen sesler çıkarmaya yetenekli bir organa dönüşmek üzere değişikliğe uğradı. Böyleliklerdir ki uzun yüzyıllar süren ortak çalışmanın sonunda derece derece telaffuz edilen dil, insanlar arasında fikir değişiminin ve ilişki kurmanın en üstün aleti olan dil ortaya çıktı. Toplumun ilerlemesinde dilin çok büyük bir etkisi oluyordu. Çünkü dil, insanların çalışma çabalarının bir araya toplanmasına ve aynı zamanda ortaklaşa çabanın örgütlenmesinin geliştirilip yetkinleşmesine yardım ediyordu. Söz sayesindedir ki insanlar birikmiş iş alışkanlıklarını koruyorlar, yayıyorlar ve deneyimlerini yeni kuşaklara iletiyorlardı. Tarihinin başlangıcında insanlığın çok kapalı küçük topluluklara bölünmüş olması yüzünden her grubun dili temelinde bağımsız bir gelişme izliyor ve bir grubun dili öteki grubun dilinden ayrı oluyordu. İkinci bölüm, maddi üretim. 1. Maddi malların üretimi ve toplumsal ilerleme. Çalışma etkinlikleri ve ilk aletlerin yapımı ile insan toplumu da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi insanların yaşamı köklü olarak değişmiş ve hayvanlarınkinden bambaşka bir durum almıştı. Hayvanların yaşamlarını sürdürmek için doğanın sunduğundan başka hiçbir malları yoktur. Emek insanı bu bağımlılıktan kurtarmıştır. İnsan aletleriyle daha önceleri kendisi için erişilmez olan şeyleri doğadan alabilir ya da doğanın kendisine sunduğu malları kendi gereksinmelerine uyarlayarak dönüştürebilir. Taştan ve odundan yapılma aletler tarih öncesi insanlara maddi malların tüketimini önemli ölçüde genişletmek olanağı sağlamıştır. İnsanların artık en büyük ve en güçlü hayvanlara üstün gelmesiyle daha besleyici olan et bollaşıyor ve yiyecekleri zenginleşiyordu. Büyük hayvanların uygun biçimde işlenmiş postları insana bedenini soğuğa ve hava değişikliklerine karşı koruma olanağı sağlıyordu. Avadanlıkların yardımıyla insan kendisine barınaklar yapıyordu. Maddi malların üretimi toplumsal yaşamanın temeli oldu. Üretim arttığı ve insan eylemiyle doğa üzerinde daha etkin bir hale geldiği ölçüde kendi yarattığı mallarla zorunlu gereksinmelerini gittikçe daha iyi bir biçimde karşılıyordu. Ama maddi üretim her zaman temel iki öğeden, coğrafi ortam ile insan sayısından oluşmuş doğal bir çerçeve içinde gerçekleşir. Toplumun ilerlemesinde coğrafi ortamın rolü. İçinde bulunduğu coğrafi ortam insan toplumunun ilerlemesinde büyük bir yer tutar. Doğa insana yaşaması ve çalışması için gerekli ilk maddeleri sağlar ve doğa üzerinde toplumsal yaşamın geliştiği alandır. Coğrafi ortam kavramı insanı kuşatan doğayı yani toprağı, iklimi, denizleri, nehirleri, hayvanlar ve bitkiler alemini, yerin engebelerini, yararlı maden filizlerini ve bunun gibi kapsar. Coğrafi ortam sınai etkinliklerin zorunlu koşuludur. Bu sınai etkinlikler insanın yaşamını sürdürme araçlarını elde ettiği doğa ile ilişkileri dışında düşünülemez. Coğrafi ortamın toplumun ilerlemesi üzerindeki etkisi değişebilir. Eğer coğrafi ortam elverişli ise ormanların ve akarsuların bolluğu, iyi bir iklim ve bunun gibi ilerleme hızlanır. Tersi durumda ilerleme dizginlenir. Ama toplumsal gelişmenin yalnızca tümüyle coğrafi ortamın ya da onu oluşturan çeşitli öğelerin, iklim, akarsuların bolluğu ve bu gibi etkenlerin işlevi olduğunu düşünmek yanlış olur. Coğrafi ortamın evrimi çok çok yavaştır. Bütün tarih boyunca coğrafi ortam değişiklikleri pek küçük olmuştur. Oysa toplum ilkel topluluktan başlayarak SSCB'de, komünizmin ve öteki sosyalist ülkelerde sosyalizmin kuruluşuna kadar çok büyük ilerlemeleri gerçekleştirmiştir. Birbirine benzer coğrafi koşullar içinde bulunan komşu ülkelerin başka başka toplumsal gelişme düzeylerinde bulunmaları ender değildir. Toplum yeni belirlenmekteyken, insan doğa güçleri karşısında hemen hemen güçsüzken coğrafi ortamın etkisi daha belirgindi. Ama üretici güçlerin gelişmesi ölçüsünde insan doğayı kendi gereksinmelerine boyun eğmeye gittikçe daha çok zorluyor ve coğrafi ortamın toplumsal evrim üzerindeki etkisi azalıyordu. Üretim coğrafi ortam kavramını ona yeni öğeler katarak ve başka öğeleri dışlatayarak değiştirir. İlkel toplulukta örneğin çevrenin hayvan ve bitki alemi insan için maddi mallar elde etmenin tek kaynağıydı ve bu bakımdan çok büyük önemi vardı. Hayvan ve bitki yetiştirmenin gelişmesiyle insan kendi kullanımı için coğrafi kaynaklardan çok kendi özen ve çalışmasına dayanan bir hayvanlar topluluğu ve bir bitkiler topluluğu yaratmayı öğrendi. Üretimdeki ilerlemeler iklimin, yerin engebelerinin, su kaynaklarının bolluğunun ve başka coğrafi etkenlerin toplumsal ilerlemenin gidişi üzerindeki yolunu hissedir ölçüde azalttı. Bugün için çalışma ve doğanın biçim değiştirmesi bütün koşullar altında ve her iklimde olanaklıdır. Teknik uygulamalar doğanın karşımıza çıkardığı engellerin rahatça üstesinden gelmektedir. Gereksinmelerini karşılamak için insanlık maden zenginliklerini ve enerji kaynaklarını işleterek coğrafi ortamın kaynaklarından faylasıyla yararlanmaktadır. Ama bu ancak üretimdeki ilerleme sayesinde olanaklı olmuştur. Nüfus hareketlerinin ilerleyişi ve toplumsal gelişme. Toplumun varlığı ve maddi malların üretimi insanın sayıca düzenli üremesinden ayrı düşünülemez. Bu açıdan nüfus, nüfusun çoğalması, hızla artışı, yoğunluğu toplumun maddi yaşamının doğal bir koşulunu oluşturur ve toplumun ilerlemesi üzerinde kesin bir etki yapar. Örneğin nüfus yoğunluğu az olan bölgelerde ekonomik ilişkiler kurulmasındaki güçlükler bakımından toplumsal ilerleme duraksar. Aynı şekilde iş deneyiminin ve alışkanlıklarının yayılmaması yüzünden bu bölgelerde üretimin gelişmesi yavaşlar. En sonu yalnızca zayıf bir nüfus yoğunluğu doğaya karşı savaşın verecek insan az olduğu için toplum ilerlemesini dizginleyebilir. Çoğu kez kol gücünün azlığı sonucudur ki bir sulama sistemi kurulamamış ya da akarsuların gücü maddi malların üretiminde kullanılamamıştır. Ama bu son söylediklerimizden hiçbir zaman nüfus yoğunluğunun toplumsal ilerlemenin belirleyici etkeni olduğu sonucu çıkmaz. Nüfus yoğunluğu nispeten daha az olan bazı ülkeler ekonomik ve toplumsal gelişmelerde nüfus yoğunluğu daha fazla olan ülkeleri geçmişlerdir. Örneğin SSCB'de nüfus yoğunluğu bazı Batı Avrupa ülkelerinden çok daha azdır. Nüfus yoğunluğu ve nüfus hareketlerindeki hızlanış öğeleri toplumun evrim dönemlerinin değişikliklerine göre değişen etkenlerdir. İnsan toplumunun şafağında ilkel toplulukta insanın doğa güçleri karşısında güçsüz olduğu ve üretimin genellikle çabaların basit el birliğine dayandığı, iş deneyim ve alışkanlıklarının henüz önemsiz olduğu ve bu deneyim ve alışkanlıkların artıp eksilmelerinin üretimin hızlanmasında büyük bir rol oynadığı zamanlarda nüfus yoğunluğu nispeten daha önemli bir etkendi. Ama sonraki dönemlerde toplumsal ilerleme bakımından değerini yavaş yavaş yitirdi. Nüfus yoğunluğu ancak şu ya da bu maddi üretim temposu için elverişli koşulları hazırlayabilir. Buna karşılık toplumsal ilerlemedeki ve maddi mallar üretimindeki hızlanış nüfus durumunu önemli bir şekilde etkiler. Toplumsal yaşamın temeli olarak maddi malların üretimi. Toplumun yaşam düzeyi ve evrimi maddi malların üretimiyle belirlenir. Bu üretim hiçbir zaman duraklayıcı değildir. Durmadan genişler, gelişir ve yetkinleşir. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için durmaksızın her zaman artan bir miktarda maddi mallar üretmeleri de gerekir. Üretimin ilerlemesi zorlayıcıdır. Toplumsal yaşamın bir yasasıdır. Bu ilerleme nesnel bir etmendir ve insanların isteğine ya da iradesine bağlı değildir. Onun kökeninde yatan şey her şeyden önce durmadan artan gereksinmeler ve insanlığın nüfusunun sürekli artışıdır. İnsanlık bir kez hayvanlar aleminden kurtulduktan sonra nitelik ve nicelik bakımından kendi gelişme seyrini izler. Bu durumda karşılıklı olarak maddi malların miktarının daima artmasını zorunlu kılar. 2. Maddi üretimin ilerlemesi. Toplumun üretici güçleri. Maddi malları üretmek için emek nesnelerine yani insanın değiştirdiği maddelere sonra emek araçlarına ya da bir başka deyişle iş aletlerine sahip olmak gerekir. İş alet ve nesneleri üretim araçlarını oluştururlar ama iş alet ve nesneleri kendiliklerinden insanlığa maddi mallar sağlamazlar. Üretimi etkin biçimde oluşturan öğeler emek gücü yani insanın sahip olduğu çalışma yetisi, insanın çalışma, bilgi ve görgüleri, fizik ve manevi güçleridir ki insan bunlar sayesinde maddi malları üretebilir. Üretim araçlarını yaratan ve kullanıp işleten emek gücüdür. Şu halde toplumun üretici güçleri toplum tarafından yaratılan üretim araçları, en başta iş aletleri ile bu aletleri kullanan ve böylece maddi malları üreten insanların tümünden başka bir şey değildir. Çalışan yığınlar kesin ve en önemli üretici güçtür.